Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündemi görüşmemize Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve yanında diğer 7 milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili başlayalım. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin meclis çalışmalarını durdurma kararı aldığı yönünde haberler var. Nasıl değerlendirebilirsiniz? Genelde neler söylenebilir?
Aslında olay çok net. Şimdi bakıldığı zaman biliyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından geçen süre zarfında ilgili milletvekillerine hatta genel başkanlara ki bunların arasında Devlet Bahçeli'nin olduğunu da söylememiz ve altını çizmemiz gerekiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na da benzer çağrılar gitti. İfade çağrıları yapıldı ve bu ifadeleri alınmak üzere mahkemelere çağrıldı. Ama HDP milletvekilleri bunu hep gerginliği arttırmak yönünde kullandı. Burada aslında ifade ettiğimiz bir şey var. Devlet burada bir karar verdi. Çok net bunun altını çizmemiz gerekiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ki böyle olmadığı da zaten bu operasyonlarla tutuklanan bazı HDP'li milletvekilleriyle bu süreç sona ermiş oldu. Terörle mücadelede topyekün süreç devletin aslında kendi kimliğini çok net bir şekilde ortaya koyup terörün kılcal damarlarına kadar ineceğim kararı ve topyekün mücadeleye 15 Temmuz darbesinin başarısız olmasından sonra başladığının da altını çizmemiz gerekiyor. Bu iş aslında çok basit bir seçilmiş siyasinin tutuklanması işi değil. Aslında milletvekillerinden önce milletvekillerin tutuklanacağının sinyali Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok ildeki ve ilçedeki HDP'li ve DTP'li eş genel başkanların tutuklanmalarıyla aslında ilk sinyalleri verildi. Özellikle adli ve hukuki deliller terörle mücadeleye, özellikle PKK'ya yardım ve yaltakçılık etme bakımından, PKK'ya her türlü yardımı yapma bakımından bu operasyonun öyle görülüyor ki çok daha ileriye de gideceği çok net bir şekilde ifade edilmiş durumda. Şimdi bakıldığı zaman geldiğimiz süreç itibariyle ben şunu görüyorum. Aslında bunu biz 90'lı yıllara dönüş şeklinde değerlendirirsek çok yanlış olur. Çünkü bir taraftan bölge halkını kucaklayan bir devlet var. Bir taraftan belediye hizmetlerinin hızlı bir şekilde sağlanması yönünde alınan kararlar var. Bir taraftan Sur ilçesinin yeniden yapılanmasına ve Silopi'de, Cizre'de çıkan şehir savaşlarının yararlarının sarılması noktasında çıkan çok ciddi bir irade var. Bir taraftan bölge halkının kucaklanması var. Eğer bu iş farklı boyutta olsaydı, bu belediye başkanları, bırakın Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'li milletvekillerini, belediye başkanları tutuklandığı zaman zaten bütün Diyarbakır'ın sahaya inmesi lazımdı. Buradan biz şunu görüyoruz çok net bir şekilde. 50 kişinin bile oraya destek için gelmemesi aslında bizim DTP'nin ve HDP'nin bölge halkından kazandığı avansı nasıl bitirdiğini de söylememiz gerekiyor. Ha burada şunu söylemek istemiyorum. Oraya 50 kişi geldi diye bu tutuklamaları haklıdır manasında söylemek istemiyorum. Ben burada HDP'nin nasıl sahadan silindiğini, yanlış politikalarla aşama aşama bütün halkın, bölge halkının, bütün Türkiye halkının gözleri önünde döndüğü manasında söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bunu ben bir 90'lı yıllara dönüş olarak değerlendirmiyorum. Bölge halkının ve Türkiye'nin yeniden dirilişi olarak değerlendiriyorum. Çünkü PKK'nın özellikle yaptığı saldırılarla Türkiye'nin gücünü nasıl çaldığı noktasındaki bütün gelişmeler gözler önünde gerçekleşti. Özellikle HDP'nin bakın Fransa'dan çıkan bir Ermeni karar tasarısına dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer partilerle birlikte hareket edememesi zaten çok net bir şekilde bir şeyleri gözler önüne seriyordu. Ben şu an için meydana gelen gelişmeleri bu şekilde okuyorum.
Peki HDP'nin meclis çalışmalarını durdurma kararı, komisyonlara veya meclis çalışmalarına genel kurula katılmama kararı ne anlama geliyor? Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Aslında bakıldığı zaman burada şunu yapmak istiyor. İşte süreci birazcık daha nasıl uzatabiliriz? Süreci hangi noktalara götürüp gerginliği daha fazla arttırabiliriz noktasında HDP'nin bu kararları aldığını görüyoruz. Ama ben size bir haber daha vereyim. HDP'nin içerisinde de çok ciddi çatlakların olduğunu buradan Avustralya'daki dinleyicilerimize de söylemem gerekiyor. Özellikle Diyarbakır milletvekilleri arasında Tan'ın özellikle yaptığı çıkışlar ve bazı milletvekillerinin sürecin gidişatını okuması ve genel merkezden farklı politikalar izlemesi aslında HDP'nin içerisindeki farklı davranan onun üzerinde milletvekilinin olduğunu da bize çok net bir şekilde göstermiş durumda. Bu kopukluğu önümüzdeki günlerde daha fazla çok net bir şekilde hissedeceğiz.
Biraz sonra Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili de konuşacağız ama her iki konuda da yurt içinden, yurt dışından, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve işte Avrupa Birliği ülkelerinden protestolar var, gösteriler var, eylemler var. Nasıl değerlendirebiliriz?
Terörle mücadelede meydana gelen olayların aslında bir bütün olarak gördüğümüz zaman burada bir taraftan da 2014'ün sonlarında başlatılan şehir savaşlarının batıya yayılma çabası olarak da değerlendirmek gerekiyor.
Bu arada ülkenin belirli yörelerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da internet erişiminin engellenmesi konusu var. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'ın demeci var. Bu tür şeyler gerektiğinde olabilir şeklinde bir demeci var. Bunu siz nasıl karşılıyorsunuz? Bu tabii sadece kişilere değil bankaların çalışmasına, işte ticari kuruluşların çalışmalarını da engelledi. Özellikle pazartesi günü bunun etkisi çok görüldü ya da görülmekte şu anda.
Tabii bu hayatı zorlaştırıyor şu manada. Mesela Mardin'e gittiğiniz zaman işte oteli kredi kartınızla ödeme noktasında bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çünkü internet çalışmadığı için kredi kartınızdan ilgili miktar çekilemiyor. İşte WhatsApp'ın yavaşlatılması, Twitter'ın internetin yavaşlatılması veyahut kesilmesinin aslında tek sebebi veya niye kesildiği sorusunun tek cevabı güvenlik tedbirlerinin en üst noktaya alınması ve sosyal medya üzerinden veyahut internet üzerinden güvenlik zafiyeti oluşturabilecek hiçbir şeye müsaade edilmemesi için olduğunu biliyoruz. Bu noktada bazı şehirlerde ki bu şehirlerin sayısı yaklaşık 16 civarında internet erişiminin kısıtlandığı veyahut sosyal medya erişiminin kısıtlandığı şehirler bunun tek sebebinin güvenlik gerekçesiyle internetin yavaşlatıldığını söylüyorlar. Zaten sorduğumuz zaman da gerek Avrupa Birliği'ndeki gösterilerde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin zaman zaman bu tür olaylar karşısında benzer tedbirlere başvurduğunun da örnekleri veriliyor. Peki ne kadar sürecek? Çok uzun sürmeyeceği bilgisini aldı. Kısa süre içerisinde internet erişiminin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 16 şehirde normale döneceğini, dönmesini bekliyoruz. Çünkü gerçekten tabii ki ilgili tedbirler alındıktan sonra bütün şehrin aslında zorlanmasına da kimse müsaade etmemeli. İlgili tedbirler kısa sürede alınıp internetin sürekliliğinde sağlanması gerekir diye düşünüyorum.
Bir haftadır yaklaşık olarak sürmekte olan Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yöneticilerine, yönetimine ve bazı yazarlarına yönelik suçlamalar ve tutuklamalar var. Cumhuriyet Gazetesi davasını yürüten savcının da FETÖ olarak adlandırılan yapıdan dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı ortaya çıktı. Genelde nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında baktığımız zaman olayların iç içe girdiğini ve nasıl girip olaylarla karşı karşıya kaldığımızı aslında söylememiz gerekiyor ki bugün bu olayı ben özellikle Rusya ile uçak düşürme olayıyla ilişkilendiriyorum. Bakın bunu Rusya'nın önemli kuruluşlarından yani düşünce kuruluşlarından bir tanesi söylüyor. Diyor ki uçağı düşürenler Erdoğan düşmanıydı. ABD'li askerler de bu işe aracılık etti. Bu uçağın düşürülme işine katıldı. Dolayısıyla Rusya'nın elinde bu tip bilgilerin olması da çok ilginç. Bunu niye bu konuyla alakalı söylüyorum? Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil artık. Olaylar olup aslında sis perdesi ortadan kalktıktan sonra bizim neler yaşadığımızı, perde arkasında yaşananları çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bir basın kuruluşuna bir operasyon yapılması tabii ki kabul edilemez. Ama bakıldığı zaman manşetleri izlediğimiz zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin Zaman Gazetesi'nin yerini aldığını görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa ben Cumhuriyet Gazetesi'nin gerçek sahiplerine verilmesinin hiçbir şeyle değişilmeyeceği, değişilmemesi gerektiğini çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Her ne olursa olsun bu bir Cumhuriyet Gazetesi hiçbir zaman hiçbir şekilde bir Zaman Gazetesi'nin yerini aldıramaz. Böyle bir şey zaten asla ve asla kabul edilemez. Cumhuriyet Gazetesi olayında özellikle o savcının ki Adalet Bakanı'nın da bu yönde çok ciddi sistemlerinin olduğunu ve HSYK'ya yönelik keşke böyle bir atamanın yapılmaması yönündeki açıklamalarını da hatırlatacak olursak burada adli kurumların özellikle HSYK gibi aslında bu olayları yakından izlemesi gereken kurumların çok ciddiyetle davranması gerektiğini de altını çizmek gerekiyor. Acaba işte FETÖ hala orada da operasyonel mi sorusunun da sorulduğunu bu noktada söylememiz gerekiyor. Ama bunun cevabı tabii ki hayır. Bazen böyle hatalar yapılabiliyor ama bu hataların en asgariye indirilmesi de gerekiyor.
Gelelim Suriye'ye. Rakka'da IŞİD'e yönelik operasyon başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde YPG, PYD ağırlıklı olan Suriye Demokratik Güçleri adı altında Rakka'ya operasyon başlatıldı. Türkiye uzun süre Amerika ile görüştü, Amerika Birleşik Devletleri ile, Obama ile bu işi birlikte yapalım dedi. Ama YPG ile PYD ile birlikte olmayız dedi. Amerika'nın tercihi diğer yönde oldu. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Türkiye'nin devre dışı kalması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi devre dışı bırakması gibi mi kabul etmek lazım? Yoksa başka şeyler mi var? Türkiye bilerek, isteyerek mi geride kaldı?
Şimdi bir taraftan Irak'ta biliyorsunuz Musul'da ciddi bir operasyon devam ediyor. Türkiye'nin Musul'a yakın sınır bölgesi yani Silopi ve Cizre'ye çok sayıda yeni zırhlı birlikleri Ankara'dan, Çankırı'dan ve Niğde'den kaydırdığını görebiliyoruz. Bu aslında yeni bir paradigma değişikliğinin göstergesi. Yani Türkiye şunu söylüyor. Musul'da benim istediğim olmazsa direkt olarak girelim. Danforth'un yine Amerika Genelkurmay Başkanı'nın bir hafta sonra yani Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oradayken bir hafta geçmesine karşılık tekrar Ankara'ya gelmesi ki bu arada her iki savunma bakanı yani Türk ve ABD savunma bakanlarının da en az 4 kere de görüştüklerini söylemek gerekiyor. Burada bir taraftan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iletişim kanallarının sonuna kadar açık olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Dün Danforth'un Ankara ziyareti yani Kumay Başkanı Hulusi Akar'la 2 saate aşkın görüşmesi aslında birçok noktada önümüzdeki günlerde bize Suriye ve Irak bağlamındaki düzlemde yaşanacak olan gelişmelerin de nasıl şekilleneceği konusunda işaretler verdiğini söylememiz gerekiyor. Ben Türkiye'nin Suriye'de masada ve sahada olduğunu söylüyorum. Hani burada sadece Rakka'yla bu işi kısıtlamak çok doğru olmaz. Türkiye çok büyük bir operasyon devam ettiriyor. Fırat Kalkanı operasyonu gerçekten hacmi itibariyle bir Rakka operasyonunun belki birkaç katı büyüklüğündeki bir operasyon. Oradaki son bilgilere göre 1400 kilometre karelik bir alan güvenli bölge altına alınmış durumda ve hızlı bir şekilde Halep'e doğru yani Elbab'a doğru gidildiğini de görüyoruz. Burada acaba soru şu, Türkiye ile Rusya Halep konusunda anlaştı mı? Bana öyle geliyor ki arada bir anlaşma olmuş olabilir. Bu yönde benim elimde de bilgi yok ama ben aslında böyle işaretler alıyorum. Dolayısıyla bakıldığı zaman bir taraftan hani Irak ve Suriye olarak bakmıyor Türkiye. Güney olarak, güney bölgesi olarak bakıyor. Çünkü hem iki ülkede de merkezli hükümetlerin devre dışı olduğunu ve çok küçük alanda hakimiyet sağladığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan değerlendirecek olursak hem Irak'ta sahada ki Başika'da hali hazırda çok güçlü ve ateş gücü yüksek bir birliğinin olduğunu da hatırlatacak olursak hem Irak'ta sahada ve masada hem de Suriye'de sahada ve masada Türkiye'nin olduğunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Demin bir ufak ek yapmak istiyorum. Özellikle işte HDP içerisinde Sayın Tan'ın, Sayın Ertuğrul Kürkçü'nün çıkışlarını PKK'ya karşı ve HDP içerisindeki diğer çok sert terör yanlısı söylemlere karşı çıkışlarını da unutmamak gerekiyor. Aslında bütün bu gelişmeler, terörle mücadele, PKK operasyonları, HDP'ye yönelik operasyonları, Irak ve Suriye düzlemindeki operasyonlardan da kesinlikle ve kesinlikle ayırmamamız gerekiyor. Aslında hepsi oyunun parçası. Türkiye Rakka'da masa dışında kaldı mı sorusunu veya kaldı mı sorusunun cevabına evet veya hayır cevabı vermemiz için henüz erken.
Sayın Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Çok teşekkürler.